أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahzab suresiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Medine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar, münafıklar ve diğerleri. İmtihan da bu şekilde devam etmekte. Müminler olaylarla ve ayetlerle deneniyorlar. Her gelen ayet, müminlerin hayatında yeni bir emir ve onların da kişiliklerinde yeni bir aşama ve her bir kişilik aşaması yeni bir denenmeyi de gerektiriyor. Çünkü sadece iman ettik demekle insanlar kurtulamayacaklar. İmanlarını iddia ettikleri konularda bir denenme sürecinden de geçecekler. Kişiliğin kaliteli olması, erdemli olması da ancak böyle mümkün. Bu noktada müminler Hendek Harbi çevresinde ciddi sarsıntılar yaşadılar. Böylece kalbinde rahatsızlık olanlar, yüreği kibir, riya gibi hastalıklarla mağlul olanlar ve münafık yürekliler, içleri kafir olduğu halde dışlarıyla müminliklerini güya yansıtanlar ayrılıverdi, belli oluverdi. Öte yandan müminler, sadakatle yollarında bağlı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen arkasında yolda yürümeye devam edenler belli oldu. Bu bir ayrışmaydı. Hendek Harbi, sadece Hendek'in iki yakasının tespiti değildi. Bir tarafta, bütün kafir ordular derlenip toplanıp gelmişlerdi. Küfürlerini en yüksek düzeyde ifade ediyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun getirdiklerine hınçlarını net ifade ettiler ve fakat Allahu Teala onların bu öfkelerini kursaklarına bıraktı ve onlar hiçbir şey elde edemeden dünyalığa da ulaşamadılar, öfkelerini de topraklayamadan hınçla geri döndüler yine. Daha bir perişan, daha bir yıkkın. Fakat imtihan Hendek'in bu tarafında da devam ediyordu. Burada bekleşen müminler, Allahu Teala'ya ve onun elçisine evet demiş, tevekkül etmiş, vahye ittiba etmiş olan Müslümanlar ve fakat onların içerisinde kalbi marazlı, yüreği arızalı olanlar, nifakla dolu olanlar var, işte onlar da imtihan edildiler ve böylece renklerde tam bir ayrışma oldu. Hendek Savaşı'nın akabinde olaylar biraz daha değişti. Müslümanlar dünyalıkla daha bir net tanışmaya başladılar. Hayatlarındaki sıkıntılar artık son buldu. Müslümanlar için rahat günlerin ışıltısı görülmeye ve bunun tadını da müminler tatmaya başladılar. Ganimetler geldi Hendek Harbi sonrasında. Ve diğer kabilelerle yapılan küçük çaplı yeni savaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği seriyeler hep iyi neticelerle dönmeye başladı bu aşamadan sonra. Müslüman evlerde rahatlama ve dünyalık. Ama bu rahatlama ve dünyalık Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evine yansımadı. Çünkü o ümmetin göz bebeği, üsve-i hasene, en güzel örnek ve insanların en garibanı gibi yaşamayı tercih ediyor. Böylece yukarıdan aşağı, sağdan sola tüm Müslümanlar ona bakarak kendilerini düzenleyebilecekler. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanındaki eşleri böyle bir role hazır değil. Rabbimiz onları da hazır etti. Onlar diğerleri gibi dünyalık elde edebileceklerini düşünmüşlerdi. Fakat Rabbimiz onları hatırlattı. Siz başkasınız. Siz bizzat vahyin geldiği evin kimselerisiniz. Oranın ehlisiniz. Şu değdiğiniz, kokladığınız, yanında durduğunuz, teni teninize değen Muhammed Aleyhisselam, Cebrail ile konuşandır. Kendisine vahiy gelendir. Hikmet, onun bizzat kendisinde. Öyle olunca, onun yanında olanların da, onun tavrıyla tavırlanması lazım. Değilse, işte bir yol daha var size. Güzelce, salıversin peygamber sizi, ve siz, başkaları gibi bir hayatı yaşamaya evet diyebilirsiniz belki o zaman. Ama eğer peygamberle beraber kalmaya evet diyorsanız, o zaman onun çektiği sıkıntı, çile, fukaralık her ne varsa ona da siz göğüs gereceksiniz. Fakat sonuçta onun bulduğu güzellikler, cennet ve cennette hemen onun yanı başında olmak yine size. Ücretiniz de böylece iki kat olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehline, ailesine Allah-u Teala bunları söylerken mümin kadınlara da, mümin dünyanın hanımlarına da, ailelerine de aslında benzer şeylerle öğüt veriyordu. Müminler izzet ve şerefin kimden kaynaklandığını bilecekler ve duruşlarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durduğu yere göre ayarlayacaklar. İşte önderimiz, rehberimiz, Rabbimizin bize gönderdiği elçi ve işte onun eşleri, annelerimiz ve onların yaşantıları. Müslümanlar kimi örnek alabilirler ki? Öyleyse onlar gibi olmak bizim de vazifemizdir. Dünya algımız, ahiret düşüncemiz işte aynen onlarınki gibi olursa biz kazanırız. Yani onlar ahireti tercih etsinler. Bak Allah bize dünyayı tercih etme imkanı veriyor diyebilir miyiz? Dünya ve dünyalık peşinde koşmak bize caizdir denilebilir mi? Örneğimiz ve rehberimiz Muhammed Aleyhisselam iken, onun eşleri de annelerimiz iken, kimin yolunda, kimin istediği gibi hareket edebileceğiz? Allah-u Teala, müminlere bu noktada sözünü söyler. Artık mümin hanımlar, peygamber eşleri gibi evlerinde oturacaklar, sözü yabancı erkeklerle konuşurken düzgün söyleyecekler, akla, gönle yanlış fikirler getirecek tarzda cazibeli, cilveli konuşmayacaklar. Hoş, anlaşılır, düzgün konuşacaklar Rabbimizin istediği şekilde. Cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi, vücutlarını, kendilerini, dişliklerini ön plana çıkartacak şekilde çarşı pazar dolaşmayacak, evlerini tercih edecekler ve evlerinde de Rabbimizin istediği kulluğu gerçekleştirecek, bunu namazla, bunu zekatla ve bunu Allah ve Resulüne itaatle ortaya koyacaklar. Çünkü Allah-u Teala bizim iyiliğimizi istiyor. Rabbimiz bizim tertemiz olmamızı istiyor. Günahlardan, kirlerden, toplumun pisliklerinden uzak bir hayatı yaşamamızı istemektedir. Ve bunun için de vahyi, evimizde okunan, bize söylenen, konuşulan şu Kur'an'ı, ayetleri düşüneceğiz. Okuyacağız, zikredeceğiz, bunu gündem yapacağız, bunu diğer insanlara konuşacağız ve hikmeti, sünneti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bize gelen şu dinin anlamını iyice gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda ortaya koyacağız. Bütün yeteneklerimizi bu noktaya teksif edeceğiz. Allah lütufkardır, Allah durumlarımızdan haberdardır. İşte böyle olan kimseler, evlerini, hayatlarını böyle yaşayan kimseler, Müslüman, mümin, Allah'a itaat eden, sadık, sabırlı, huşu içerisinde yaşayan, güzelce sadaka veren, oruç tutan, namusunu koruyan ve Allah-u Teala pek çok zikreden erkek ve kadınların özellikleridir. Ve böyle olan kimselere de Rabbimiz muazzam bir ücret verecek. Hoş cennetler onları beklemektedir. Şimdi bu noktaya gelmiş olan bir Müslüman, ister kadın, ister erkek, artık onlar için Allah ve Resulü her şeyden daha önemlidir. Ve Allah'ın tercih ettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için seçtiği şey hayırlıdır, ondan başkası konusunda bir muhayyerliğimiz yoktur. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, suremizin başında da Allah-u Teala'nın bize söylediği gibi, bize kendi canımızdan daha özgedir, daha gereklidir. Biz onun yolunda, onun izindeyiz ve onun tercihleri kendi tercihlerimizden ön plandadır. Ve eşlerini Peygamberimiz muhayyer bırakmıştı, ya dünya ya ahiret diye. Mümin olarak ben eğer imanı tercih etmişsem şimdi, adımı mümin koymuşsam kadın olayım ya da erkek olayım, artık benim için bir tercih hakkı yoktur. Ayet 36, Rabbimiz şöyle buyuruyor.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ
Mümin erkek ya da kadın olsun, Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdiği vakit, o iş konusunda Müslüman erkek ve kadınlar için artık bir tercih hakkı, seçme hakkı yoktur. Çünkü iman bir tercihtir. İmanı tercih ettiğimde, artık Rabbimin sözüne, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin benim için tercih ettiği hayat modeline, programına evet demiş olurum. Buna rağmen Müslümanların bir beyanda bulunmaları mümkün olmaz. Eğer bu konuda onların bir tercihi yoksa, evet biz de bir tercihte bulunabiliriz. Ama Allah bir konuda söz söylemiş, emir vermiş, yasa koymuş. Buna rağmen bir Müslüman yasa koyacak, Allah korusun bu şirktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda net bir emirde bulunmuş, söz söylemiş. Müslümanın hala tercihte bulunma imkanı yoktur. Onun beğendiği, benim beğendiğim olmalıdır. Hazreti Ömer, seni kendimden sonra her şeyden fazla seviyorum diyor. Efendimiz diyor ki, ey Ömer, kendinden de fazla. O da diyor ki, tamam ya Resulallah, kendimden de fazla seni seviyorum. Müslüman için sevgi bağlamında da bu böyledir. Kararlarımı oluşturma noktasında da. Zihnimi teşekkül eden tüm fikirler, Rabbimin dediği yerden olmalı ve Resulün belirlediği şekilde olmalıdır. Çünkü bu dini getiren bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır ve o heva hevesinden konuşmaz. Onu konuşturan, onu söyleten Rabbimiz Teala'dır. Mümine düşen artık onun tercihleri konusunda sessizleşmek, tamam Allah ve Resulü daha iyi bilir demektir. Ve nitekim bu ahlak bütün sahabeye yansımış, onlar her konuda bunu söyler olmuşlar. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Çünkü onlar şunu diyorlardı hep. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir konuda biraz kızdığını gördüklerinde, hemen dizleri üzerinde ayağa kalkıyorlar, dizleri üzerinde dikiliyorlar. Ve diyorlardı ki, رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَب۪يَّ Biz Rab olarak Allah'tan razı olduk, hoşnut olduk, memnunuz. Din olarak İslam'dan razı olduk, hoşnut olduk, memnunuz. Ve Peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyız, memnunuz, hoşnut olduk diyorlar. Ve dolayısıyla bu memnuniyetlerini bildiriyorlardı. Bir rahatsızlık yok. Kalplerinde bir sıkıntı olmaksızın onun tercih ettiğine evet demek imandı çünkü. Kur'an bize bunu başkaca da ayetlerde söyledi. Bu ayet de bunu net ortaya koyuyor. Artık mümin için bir tercih hakkı bulunamaz. Evim ve eşim konusunda, işim ve aşım konusunda, hayatı yaşama biçimimde tercihler Allah ve Resulündendir. Müslümanlar namazın rekatleri konusunda diyorlar ki tabii ki Allah bilir, Resulü bilir. Ama Müslümanlar ekonomik tercihler konusunda, hanımlar diyelim evi algılama konusunda, döşeme konusunda, kocaya itaat veya hanıma davranış konusunda danıştıklarımız, söyleştiklerimiz Allah ve Resulü olmuyor. Dinin ibadete dair konularında, zikre, fikre dair bazı konularda Allah ve Resulü daha iyi bilir deyip onlara uyuyor insanlar. Fakat hayatı yaşarken Allah ve Resulüne danışmadan bir hayat yaşanıyor. Bu bir konuda Allah konuşmuşsa eğer onu susturmak manasına da geldiğinden şu ayetin ifade ettiğinden daha korkunç bir durumdur.
yani Rabbimizin sözünü günden bile yapmamak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir konudaki tercihini önümüze koymamak anlamında çok daha ciddi bir sıkıntıdır. Öyleyse şunu bilmemiz gerekiyor ayetin sonu. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, o gerçekten apaçık bir sapkınlıkla sapıtıp gitmiştir. Net bir sapkınlığa ulaşmıştır. Çünkü doğruluk ve hidayet Allah'a ve onun elçisine uymakla olacaktır her konuda. Namazı kılma konusunda hidayet Allah'tandır. Kadınlığı gerçekleştirme konusunda da hidayet Allah'tandır. Yani bunu nasıl yapacağımı Allah-u Teala bilir, peygamberi bilir. İşimi nasıl yapacağımı, ekmeğimi nasıl yiyeceğimi, her konuyu nasıl düşüneceğim, neyi seveceğim, neden korkacağım, tüm bu konulardaki yol gösteriş Allah'a aittir, peygamberine aittir. Bir kimse Allah ve Resulü'nü devre dışı bıraktıysa, tercihi başka noktaya taşıyarak, kendi heva ve hevesini belirleyici kabul ederek, Allah ve Resulü'nü devre dışı bıraktıysa, o zaman bu büyük bir sapkınlıktır. Hedefi tutturamaz, yolda kalır, labirentin içinde kaybolur ve hayatı da ahirette perişan olur. Öyleyse bu ayet bizim için özellikle bunu söyledi. Tercih hakkı Allah'a ait. Ayetin inişiyle alakalı, bundan sonraki ayetle de alakalı olduğu için söylemem gereken bir bilgi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ilk iman eden kimselerden olan Harise'nin oğlu Zeyd, onu Zeynep binti Cahş'la evlendirmek istiyor. Ve bunu onun ailesine de bildiriyor. Fakat onlar bundan hoşnut olmuyorlar. Hem Zeynep, hem abisi Abdullah, hem de ailenin diğer üyeleri bundan memnun olmuyorlar. Çünkü Zeynep ve ailesi Kureyş'in önemli simalarından, soylularından. Zeyd ise düne kadar köle, azat olmuş bir köle sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de evlatlığı oldu. Bu ayetler özellikle Ahzab suresi gelinceye kadar. Ahzab suresinin ilk ayetleriyle birlikte evlatlık müessesesi kaldırılınca o tekrar babasının adıyla anılır oldu. Zeyd bin Harise. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin bolca nimetler verdiği, önem verdiği ve çok sevdiği bu Zeyd'i Zeynep'le nikahlamak istiyor ve bunu emrediyor. Fakat onlar bundan hoşnut olmuyorlar, memnun olmuyorlar. Bunun üzerine bu ayet-i kerimenin geldiği söyleniyor. Allah ve Resulü bir konuda, bir tercihte, bir seçimde bulunduğunda, mümin kadınlar ve mümin erkekler için artık bir tercih imkanı yoktur. Kabul diyecekler, peki diyecekler. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyecekler. Zeynep de, Abdullah da, bu konuya tamam ya Resulallah sen daha iyi bilirsin demeleri gerekir. Ve içlerinde hala yanlış algılamalar varsa bunu hemen silecekler. Zaten anlayabildiğimiz kadarıyla da Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeyd'i Zeynep'le de evlendirmek istemesinin amacı belki de zihinlerdeki bu yargıların gitmesi. Yani insanlar hala köleler ya da eski kölelerle özgür, asil hanımların evlenemeyeceğini bilinçaltında düşünmeye devam ediyorlar. İman bir sözle bir değişim değil ki. İşte la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demekle bir anda her şey zihnimizde değişivermiyor. Bu bir süreçtir. Müslüman bu kelimenin eğitimini yapmak zorunda kalbinde, zihninde ve hayatında. Bu da Kur'an'ın ayetleriyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle olacak elbet. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam zihinlerdeki kalan cahiliye tortularını temizlemek için de var. Ve Allah-u Teala bizzat bu tür uygulamalarda özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam ve çevresini olaya katıyor. Örnek olmak budur. Şahit olmak budur. şeylere tanık olacaksak önce bizlerde olmalı değişimler. Çevredekilerin değişmesini istiyorsak merkezdekinin değişmesi lazım. Merkezde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var ve onun çevresi. Zeyd, peygamberimize en yakın olan kimselerdi. İnsanlar bunu biliyorlar. Zeyd'e hürmetleri ve sevgileri de pek çok. Ama bununla beraber iş onunla evlilik noktasına geldiğinde bir anda eski yargılar gün yüzüne çıkıyor. Bu şuna benziyor. İnsanlar Müslümanlıklarını başka alanlarda çok güzel gösteriyorlar. Fakat konu düğün ve dernek olduğunda gelin hanım, damat efendi ve onların babaları, anneleri bir anda eski yargılarıyla olaylara yaklaşmaya başlıyorlar. Kadınlığı annesi gibi, teyzesi gibi, halası gibi yaşamak istiyor kadın. Erkek kocalığını, babalığını babası gibi, dedesi gibi, amcası gibi, dayısı gibi yaşamak istiyor. Allah ve Resul'ün dediği gibi değil. Oysa bu Müslüman namazına çok titiz. İşte yaptıkları sohbetlerde çok daha atak. Sadaka verme konusunda çok güzel, en önde. Ama evliliği yaşarken ya da evlilik sorunlarını aşma konusunda bir anda devreler kapanıyor. Kulaklar tıkanıyor. Sadece eski bildikleri gibi yapmaya başlıyorlar. Nerede bizim Müslümanlığımız? Müslümanlığımız nereden nereye kadar bize karışacak? Hayatın tamamında mı? Yoksa bölüm bölüm? İşte kırılma noktası da burada. Bunun üzerine Abdullah koşup geldi bu ayetin gelmesiyle birlikte ve dedi ki, ya Resulallah, ne emir buyurursanız buyurun, yerine getirelim. Öyleyse Zeyd ile Zeynep'i evlendirin dedi ve onlar da hemen kabul ettiler. Çünkü Müslümanlar için artık isyandan başka yol kalmadı. Ya itaat edecekler, Allah ve Resulünü dinleyecekler, çünkü bir emir var ortada, değilse isyan var, o da dünyada da azap, ahirette de felaket. Allah korusun. Onlar bunu tercih ettiler ve kabul ettiler. Ayet 37. Ve iz tekulu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettakillâh ve tuhfi fi nefsike mallâhu mubdîhi ve tahşennâs vallâhu ahakku en tahşâh. Zeyd ve Zeynep. Bir evlilik başladı. Başlangıcında bir şeyler yıkıldı. Sanki bu evlilik onun için vardı. Fakat devam eden süreçte hep sorunlar yaşandı. Zeynep ve Zeyd arasında sıkıntı bitmedi. Randımanlı bir evlilik bir türlü oluşmadı. Sonrasında olaylar başka bir yöne doğru aktı. Bu evlilik Rabbimizin muradıydı. Bu evlilik Rabbimizin emriydi. Nikahlanma işi. Ve bu evliliğin bitmesi de yine onun emriyle oldu sanki. Ve bu evlilikten sonra ortaya çıkacak yeni bir nikahlama da Zeynep'in annemiz haline gelişi de yine Rabbimizin muradıydı. Burada birçok hikmetler vardı. Şimdi şöyle söylüyor Rabbimiz. Hani sen şu Allah'ın da kendisine nimetlerde bulunduğu, senin de pek çok nimette bulunduğun kimseye diyordun ki, eşini tut, hanımına sahip çık, Allah'tan kork diyordun. Ve içinde gizliyordun bazı açığa vurulacak şeyleri, açığa çıkmasın diye insanlardan da korkuyordun. Bunun için insanlardan çekiniyor, açığa çıkmasın bazı şeyler diye korku taşıyordun. Oysa korkulmaya daha layık olan Allah'tır. Ayet devam ediyor. Mevlamız bir evliliğin bitiminde iki tarafa da büyük nimet veriyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Birisi Zeyd, birisi Zeynep. Olayda en çok yara alma ihtimali olan kişi Hazreti Zeyd. Çünkü Hazreti Zeyd Zeynep tarafından ve ailesi tarafından başta köle olduğu için, eski bir köleliği yaşadığı için biraz bir aşağılanma yaşadı. Evlilik sürecinde de sıkıntılandı. Şimdi hanımından da oluyor, bir boşanma olacak. Fakat Allah-u Teala onu öyle nimetlendiriyor ki, kıyamete kadar okunacak olan bir kitabın, Kur'an'ın ayetleri içinde adı geçen tek sahabe Zeyd. Yani Cebrail aleyhisselamın indirdiği bu kitap, şerefli meleklerin taşıyarak getirdiği bu kitap ve çok şerefli alemlere rahmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dökülen bu kitapta Rabbimiz onu anıyor. Ve her mümin, her Müslüman bu ayetleri okurken, kıraat ederken, tilavet ederken namazında ve diğer ortamlarda onun adını okuyacak. Bu Zeyd'e verilen en büyük nimet. Başta kendisine Allah-u Teala iman nimeti verdi. Ondan öncesinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, yöresine getirdi onu. Bir kölelikten evlatlığa doğru çıktı. Sonra evlatlık elinden alınınca mahzun oldu. Ve fakat ardından kendisine Allah-u Teala böyle bir evrensel kitapta yer verdi. Bu bizzat Allah-u Teala'nın ona verdiği en büyük nimet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hem Zeyd'i hem de onun oğlu Üsame'yi ayrıca bir seviyordu. Torunlarından ve çocuklarından ayırmıyordu. Onu evlatlık edinmişti önce, sonra onu Allah'ın emriyle evlatlıktan çıkarttığında da dost ve yaran olarak yanında tutmuştu. Böylece hem Allah-u Teala'nın bolca nimetler verdiği bir kimse, hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat iyiliklerde bulunduğu bir kimse olarak Allah-u Teala Zeyd'i böyle andı. Ve Efendimiz işte bu nimetli zata, kendisine nimetler verilmiş olan bu kimseye diyordu ki, eşini tut, Allah'tan kork. Bu Mevlamızın bize öğrettiği bir bilgidir. Karısını boşamayı arzu eden ya da sıkıntıları olan Müslüman kardeşlerimize biz böyle söylemek zorundayız. İçimizde, iç dünyamızda bu evliliğin gitmeyeceğini anlamış olsak bile eziyet etmeyecek kadar ona böyle nasihat etmemiz gerekiyor. Yani artık evlilik işkence haline geldiyse de bu sözü söylemeyeceğiz. Ancak yine de hemen şeytana uyup da Rabbimizin sevmediği bu mubahı insanların işlemesi için tamam atıver deme yok. Diyoruz ki hanımını tut, hanımına sahip çık, Allah'tan kork, takvalı ol. Bu konuda titiz Müslüman ol, Müslümanca değerlendir olayı. Bir daha düşünelim, bak bir daha değerlendir diye söylememiz gerekecektir. Bu Müslümanların birbirine nasihat adabıdır. Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nasihatı hem yapıyordu hem de bu evliliğin biteceğini, bittiğinde de Allahu alem, yani Rabbimiz en iyi bilir bu konudaki bilgileri, ben bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Bu evliliğin bitiminde de Rabbimiz onu, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Zeynep'le evlendireceğini hissediyor, biliyordu Efendimiz. Olaylar bu tarafa doğru gelişiyordu. Çünkü bu ve benzeri hislenmeleri biz biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin değişeceğini biliyordu. Ve Allah-u Teala da ayette bunu böyle söylemişti. Biz senin gözünü göğe dikip durduğunu biliyoruz diyordu. Bu özlemdi. Kıblenin Kabe olmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlüyordu. Hazreti Ömer'in ayetler gelmeden önce, ya Resulallah keşke şu konuda şöyle bir emir olsa dediğini biz biliyoruz. Ya da Mücadele suresinin konusu olan zihar mevzuunda hanımın, gelen kadının, sahabe hanımının, ya Resulallah bu İslam'ın istediği bir iş değildir deyip illaki bu konuda bir açılım bekleyişini biz biliyoruz. Müslümanlar bu konuda böyle bir berraklığa sahiptir. Kur'an'la beraber olan kimseler ağır ağır Kur'an gibi düşünmeye başlarlar. Kur'an ayetlerini tam bilmeseler bile. Bildiğimiz sureleri, ayetleri ciddi bilirsek, yani hem zihin olarak, hem kalp olarak, hem hayat olarak, bu ayetler bizim başka ayetlerden önce o ayetleri kavramamızı sağlar Allah'ın izniyle. Kaldı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl Zeynep ile Zeyd'in evliliğinin bir cahiliye pisliğini ortadan kaldırmak için bir tavır olduğunu bildiği gibi, bu boşama sonrasında Peygamber aleyhissalatü vesselam da evlatlık müessesesi sonrasında evlatlığın boşadığı hanımla evlendirileceği konusunda sanki hissediyor, biliyordu. İşte Rabbimiz ona bunu ilham ettiği halde, bunu bildirdiği halde o bunu tutuyor içinde, açığa vurmuyor ve insanların sözleri, ifadelerinden çekinerek tutuyor, söylemiyordu. Çünkü kaos ortamı, Medine münafıkları bundan çok ciddi olarak yararlanacaklar. Müslümanların tam da bu şekilde saldırıya uğradığı bir dönem. Arka arkaya Allah-u Teala ayetler indiriyor ve ayetlerle toplumsal değişimler ortaya konuluyor. Kadınların örtünmesi emri işte böyle bir değişimdi. Müslümanların anneleri olan peygamber hanımlarının perde arkasından Müslümanlarla konuşmaya başlaması yine bu süreç öncesi sonrasında oluşan şeyler. Ardı ardına gelen yasalarla Allah-u Teala Peygamber Efendimizin evini ve Müslümanların hanımlarını ciddi bir koruma sürecine aldı. Elbette bu dönemde hem kafirler, kafir medya, hem münafıklar, onların yerli işbirlikçileri elbette yaygarayı basacaklar, Müslümanları inciteceklerdi. Müslümanlardan da onlara kulak kesilenler oluyor. Kalbinde hala oturmamış bilgiler olan kimseler, kafirlerin ve münafıkların sözlerine kulaklarını verebilecekler. Bu bir insan olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çekinmesine de neden oldu. Evet, bu ayetin bize söylediği net konulardan birisi, karşımızdaki kimse Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsa bile o bir insandır. Arzularıyla, istekleriyle, çekinceleriyle bir insandır. Ve Allah-u Teala onu işte böyle vahiy ile takviye ediyor. Yüreğini sağlamlaştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir korkusu var. İçinde bir titreme oldu, bir sıkıntı oldu. Bunu gerçekleştirmek onun işiydi. Çünkü cahiliyenin bir yargısını yok etmek, amelde ortadan kaldırmak elbette tam merkezde duran peygamberimizin işi olacaktı. O bunu biliyor, bunu hissediyor. Ama gerçekleştirme konusunda biraz geri durdu. Oysa Allah-u Teala "Vallahu ahakku en tahşahu." Korkulmaya, huşu duyulmaya, saygı duyulmaya en layık olan Rabbimiz Teala'dır. Bu da özellikle bize ait bir bilgi. Evet, dini yaşama noktasında sıkıntılarımız olabilir. Toplumun baskısı, hani son dönemde mahalle baskısı deniliyor. İnsanların ne diyeceği, bunlar önemli olacak. Anne, baba, çevre. Düşünün, İslam'ı yaşama konusunda Müslüman kadın ve erkekler imanlarını içlerinde çok güzel oluşturabiliyorlar. Ama bunu amele dönüştürme konusunda, çevreye ifade edebilme konusunda ciddi sıkıntılar ve bunalımlar var. Şeytan ve dostları ağızlarıyla, gözleriyle sıkıntı etmektedir. Ama şunu bileceğiz, onlar yapacağını yapacak. Şeytan ve küfür, münafıklık elbette elinden gelenin ardına koymayacak. O onun işidir. Müslümana düşen Rabbine bağlanmak ve sadece ondan çekinmektir. Ve ardından Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çekindiği, açığa vurmaktan korktuğu konuyu açıklıyor. Felemma qada Zeydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna alel mu'minina haracun fi azwaji ed'iyaihim iza qada minhunna watara ve kana emrullah mef'ula. Nitekim Zeyd eşinden boşanınca onunla ilgili tüm arzu ve isteklerini terk edip tamamen ondan vazgeçince biz seni onunla, o hanımla nikahladık. Seni
onunla eş haline getirdik ki böylece şu anlaşılsın, evlatlıkları hanımlarını boşadığında müminler onların hanımlarıyla evlenebilirler. Bunda bir zorluk yoktur. Bu anlaşılsın diye. Bu da Allah-u Teala'nın bir işidir. Allah-u Teala'nın emridir. Bu da yerine gelmiş bir durumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emir gelince, Rabbimizin bu sözü artık açığa çıkınca bu ayeti gizlemedi. Eğer diyor Hazreti Ayşe annemiz gizletseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti gizlerdi Kur'an'da. Ama bunu gizlemedi ve bizzat bizim hiç anlayamayacağımız, bugünkü kafayla söylüyorum, bir taleple Zeyd'i Zeynep'e gönderdi dünür olarak. Diyor ki Zeyd, ben vardım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temsilcisi olarak, bunu Zeynep'e söyleyeyim diye. Ama Zeynep'i görünce ona bakamadım. Çünkü artık karşımdaki Allah-u Teala'nın bizzat evlendirdiği, nikahladığı müminlerin annesi bir kadındır. Bu benim eski hanım deyip bir rahatlık da yok. Ve efendiliğe bakın ki ben o kadının yanına bir daha gitmem, daha yeni kurtuldum falan gibi bir ifade de yok. Gidiyor güzelce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isteğini ona söylüyor. Ve diyor ki içime artık biraz daha böyle bir vakarı geldi onun. Onu gözümde daha da büyüttüm. Arkamı dönerek bu konuyu ona söyledim. Resulullah bu şekilde sizinle evlendi. Bunun üzerine Zeynep kalktı ve iki rekat namaz kıldı. Ve ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve perde kapanıyor. Yani Zeynep ile Zeyd'in evliliği ardından boşanması bu şekilde gerçekleşti. Sonrasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Zeynep'in evliliği oluşuyor. Ve ne nikah akdi var, ne şahitler var, ne mehir var. Çünkü Zeynep ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat nikahlayan Rabbimiz Teala'dır. Kitabın ayetleriyle bu karar verilmiştir. Son bir ifadeyle inşallah sözü tamamlayayım. Şimdi Zeyd'in Zeynep'e gidişinde muhteşem bir güzellik var. Müminler kardeştirler. Müminler evlenmeden önce de kardeştirler. Evlenince de kardeştirler. Diyelim ki evlilik yürümedi, boşanma gerçekleşti. Bunu güzelce yaparlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına teklifinde de bu vardı. Sizi güzelce boşayayım diyordu. İnşallah ilerideki ayetlerde Müslümanlar da böyle bir iş yaparlarsa nasıl yapacaklarını yine Allah-u Teala böyle söylüyor. Tatlı bir şekilde, kötülükleri ortaya dökülmeden, hakaretler etmeden, iki taraftan birisi mağdur edilmeden boşanma gerçekleşir ve sonra kardeşlik devam eder. İşte bunu bu olayda biz net olarak görüyoruz. İnşallah bu evlilik, bu nikahla ilgili bilgilenmelerimiz devam ediyor. Ahzab suresi çerçevesinde inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.